Mevzu Fener Podcast'ı çizgi dışı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Fenerbahçe muhabirlerin en emektarlarından Sadi Kemal Yaşar ile birlikteyiz. Sadi abi hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun senin de yeni kanalın.
Teşekkür ederiz abi. Abi Fenerbahçe muhabirleri dedim ama sen sadece bir Fenerbahçe muhabiri olarak başlamadın medyaya.
Evet.
Mesleğe girişin benim bildiğim, öğrendiğim, seni tanıyan kişilere sordum. Coşkun Çelik'e buradan en başta teşekkür edeyim. Seninle ilgili çok bilgiler verdi bana.
Benden de selam olsun.
Aynen. Çok büyük katkısı var her yayınımıza. Ona ayrıyetten teşekkür ediyorum. 84 tercümanla başladı dedi abi. Burada sözü sana bırakıyorum. Nasıl girdin bu mesleğe? Bize
evet,
biraz anlatır mısın?
Benim dönemimde alaylı mektepli diye bir kavram vardı. Ben tabii maalesef okuyamadım fazla. Askerliği bitirdikten sonra babamın çok yakın bir dostu olan Tercüman Gazetesi'nin eski yazı işleri müdürünün aracılığıyla Tercüman Spor Servisi'nde 84'te başladım. O gün bugün işte mesleğimizi sürdürdük her alanda. Tabii sadece futbol değil, basketbol, voleybol, aklınıza gelebilecek her türlü sporun peşine koştum. Tabii sen de söylediğin gibi Fenerbahçe muhabiri olarak beni tanıyorlar. Son çünkü 16-17 yıl Fenerbahçe muhabirliği yaptım. Kulübün içeride dışarıda bütün resmi maçlarını, hazırlık maçlarını, kupa maçlarını hepsini takip ettim. Keyifli bir dönemdi. Şimdi de tabii bir emekli olarak takip ediyorum. Yine de aynı günleri sık sık anımsıyorum tabii ki. Arkadaşlarımla, eşim, dostumla da sık sık görüşüyorum. Fenerbahçe'yi de maçlarını da keyifle izliyorum. Tabii arada bir kanımızda olduğu için muhabirlik bazı incelemeler de yapıyorum, araştırmalar da yapıyorum. Böyle devam ediyoruz.
Abi röportaj ben hazırlanırken farklı sorularım var sana. Tarihten devam edeceğiz de sıcak olsun, sıcak olaylardan biraz bahsedelim en başta. Mesut Özil transferini yani ve bu Fenerbahçe'nin yıldız transfer etme geleneğini biraz bize açar mısın? Çünkü senin özellikle muhabirlik yaptığın zamanlarda Fenerbahçe yani her sezon olmasa bile iki sezonda bir böyle bomba flash transfer patlatırdı. Çok büyük yıldızlar izletti Türkiye'ye. Bu geleneği nasıl görüyorsun sen?
Tabii ki yani transfer her zaman güzeldir ama transferde iyi oyuncuyu, doğru oyuncuyu seçmek daha önemlidir. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe biliyorsun çok her yıl sen de söylediğin gibi çok önemli Avrupa'da isim yapmış, dünyada isim yapmış oyuncuları getirdi. Bazıları başarılı oldu, bazıları başarısız oldu ama sonuçta Fenerbahçe tribünleri o yıldızı seyrederek keyif aldı. Transfer de futbolun başka bir güzel gerçeği. İşte şimdi Mesut daha sahaya çıkmadan görüyoruz ne kadar yankı uyandırdı, ne kadar mutlu etti Fenerbahçeli taraftarları. Aynı şekilde rakipleri de biraz tedirgin etti, biraz demeyelim fazla tedirgin etti. Transferin gerçeği bu. Sadece Fenerbahçe açısından bakmamak lazım. Yani tabii ki diğer kulüpleri de aynı şekilde düşünüyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Türk futboluna onlar da önemli yıldızlar getirdiler. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha kantarın bir tarafından baktığımız zaman Fenerbahçe'nin daha etkili, daha sayılı, daha isim olan oyuncularla tribünleri oluşturduğunu söyleyebiliriz.
O zaman abi devam edelim tarihimize. Senin ben yine Coşkun abiden anlatmanı istedi. Bir soru aldım. Zafer Tüzün'le Abdülkerim kavgası. Yanlış bilmiyorsam Samsun Spor maçı değil mi? Bu Fenerbahçe.
Şimdi her ikisi de Fenerbahçe'de oynuyordu. Zafer Tüzün Zafer Tuzun Eskişehirspor'da gol kralı olup Fenerbahçe'ye gelmişti. Abdülkerim de Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye gelmişti ama Abdülkerim Alparslan'la alışan Fenerbahçe tribünlerine Abdülkerim daha klas, daha böyle renkli, daha böyle hareketli, maç içinde rakibine yapışan Abdülkerim çok farklı bir oyun stiline sahipti. Biraz da kavgacıydı yani açık konuşmak lazımsa. Böyle bir oyuncu olduğu için antrenmanlar bile gergin geçiyordu. Kemik sesleri duyuluyordu yani. Biz o zaman dere ağzındaydı antrenmanlar. İkisi antrenmana çıktılar. Yine böyle bir kemik seslerinin duyulduğu bir antrenmanda kavga başladı ikisinin arasında. Arkadaşlar araya girdi. Stankovic o zaman teknik direktördü. Bunların ikisini de soyunma odasına gönderdi. Antrenmanın daha ortasında. Bir idman bitiminde biz de tabii fotoğrafları o zaman ben foto muhabirliği yapıyorum. Fotoğraf çektik bütün muhabirler. İdman bitiminde ikisini de tuttular getirdiler sahanın ortasına. Öpüştüler, tokalaştılar, barıştılar. Biz de gazeteye bu fotoğrafı tabii bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağız diye. Ben o zaman fotoğrafı götürdüm, anlattım durumu da. Gazete başlık olarak şöyle kullandı. Önce dövüştüler, sonra barıştılar diye. Böyle bir anı olmuştu. Onu da sevgili Coşkun'la paylaşmıştım. Bir de tabii Abdülkerim'le ilgili birkaç tane daha anım var ama bir tane daha önemli olanını anlatayım size. Yine Abdülkerim böyle sahada bol bol sarı kart gören bir oyuncu ve gördüğü sarı kartların %80'ini de itirazdan görüyordu. İşte bir gün gittim yanına sokuldum dedim ya Apo o zamanlar tabi Apo diyorduk kendisine. Apo dedim bu, niye bu kadar sarı kart görüyorsun hep böyle itirazdan görüyorsun. Yani biraz daha yani o olayın içine girme dedim uzaktan seyret. Söz dedi bu haftadan itibaren dedi hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğim dedi. Ertesi hafta Fenerbahçe Sarıyer'le oynuyor. Dakika 8-10 falan o civarlardaydı. Maç daha 0-0 gidiyor. Bir faul pozisyonu oldu. Abdülkerim ta o geriden libero oynuyordu. Koşa koşa geldi orta sahada hakeme itiraz etti. Sarı kartı gördü geri gitti. Yani Abdülkerim böyle bir oyuncuydu. Tabii sarı karttan bahsetmişken mevzumuzu biraz daha derinleştireyim. Ali Şen döneminde yine sevgili Ali Şen başkanlığı bırakacağı günlerdi. Bizim Fenerbahçe muhabirlerinin başkanımız vardı aramızda. Yusuf Tursun abimiz. Yusuf Tursun aracılığıyla bizlere işte Kumkapı'da bir veda yemeği düzenledi. Gittik oraya. Ali Şen o zamanlar tabii çok renkli bir sima. Yani böyle medyada konuştuğu her kelime manşet oluyor. İşte yemek yedik. Oturduk sohbet biraz daha eğlenceye dönüşme süresindeydi. Ali Şen'in de birkaç tane fıkra anlattı arka arkaya. Biz de gülüşmeler, mülüşmeler falan. O arada bizim arkadaşlardan birisi döndü dedi ki ya başkanım dedi. Pardon Ali Şen dedi ki çocuklar dedi hep ben fıkra anlattım. Sizde yok mu böyle güzel fıkralar falan dedi. Oradan bizim arkadaşlardan biri dedi Sadi de güzel fıkralar var dedi. Ben bir tane tabii ezile büzüle başkanın karşısında biz. O zamanlar çok şey bir başkandı yani böyle otoriter bir başkandı. Ben de işte o sıkıla sıkıla başkanım dedim sakın bozulmayacaksın, kızmayacaksın. Ne demek dedin? Ne anlatacaksın ki dedim Kemalettin'le ilgili bir fıkram vardı. O zaman Kemalettin de aynı Abdülkerim gibi böyle çok sen yetişmişsindir. Evet. Kemalettin'e yetişmişsindir.
Kemalettin'e yetiştim. En sevdiğim oyunculardan biridir.
Evet sen yetiştin. Şimdi Kemalettin de yine Altay maçında dakika 44 filan sarı kart gösterdi hakem. Yani pardon hakem direkt kırmızı kart gösterdi buna. Ben de bunu fıkra olarak fıkraya çevirdim kendim. Yani şöyle anlattım daha doğrusu. Başkanım dedim Kemalettin bir maçta dedim. Hakem topu dışarıya attığı için düdüğü çaldıktan sonra dışarı yattığı için sarı kart yerine kırmızı göstermiş. Kemalettin de itiraz etmiş. Başkanım bu hareket, hakeme hocam bu hareketin karşılığı sarı kart değil mi? Neden kırmızı gösteriyorsun demiş. Hakem de dönmüş demiş. Yavrum sen zaten itiraz edecektin. O yüzden ikisini birden verdim demiş filan. Böyle bir hikaye. Başkan tabii bu lafı, bu espriyi beğendi ama bir taraftan da savunmaya geçti. Dedi ki Kemalettin iyi bir çocuktur falan filan. Ertesi hafta daha başkan da abi olarak bırakmamış bu arada. Maça gittik. Kemalettin de 45'te kırmızı kart gördü. Görünce biz basın tribününde, şeref tribününün üstünde o zaman eski Fenerbahçe stadında. Başkan bir döndü basın tribününe. Göz göze geldik, eliyle böyle işaret etti bana. Yahu dedi ne ağız varmış sende gibisinden. öyle de bir anımız oldu. Böyle işte Fenerbahçe anılarımızı aslında oturup yazsak kitaplara bilmiyorum ne kadar ilgi görür ama anlatmak daha güzel be.
Bence yazmalısın abi.
Bakalım zaman gösterecek bu işleri.
Abi sadece Fenerbahçe muhabirliğine geçişin Lazzaroni dönemi galiba.
Evet, ben şimdi daha çok foto muhabirliği yapıyordum. Evet. Sonrasında da Güneş Gazetesi'nden Hürriyet'e transfer oldum. Hürriyet'te Türkiye'nin tabii her zaman olduğu gibi bir numaralı gazetesiydi. Gittim o zaman Nezih abi vardı. Nezih Alkış müdürdü. Ben editör olarak dedim çalışırım dedim abi. Olur dedi. Editörlüğe başladım ben. Yani servisteyim. Alaaddin Metin ayrıldı Hürriyet'ten o zaman. Alaaddin Metin ayrılınca başkan Nezih abi çağırdı beni yanına. Saad dedi. Fenerbahçe'ye gider misin dedi. Muhabirlik yapar mısın? Yaparım abi dedim. Niye yapayım dedim. O zaman dedi yarın itibaren dedi antrenmanlara sen gidiyorsun dedi. O gün bugün başladık işte böyle muhabirliğe. Sen tabi bu arada soruyu unuttum. Sen dedin ki muhabirlik şeyde başladık.
Muhabirliği aynen.
Lazzaroni dönemiydi. Tabii ben gittiğimde şampiyon takım şampiyon olmuştu. Hatta bu bildiğimiz Trabzon'daki o 2-1'lik maçın oynandığı sezon. Sonrasında da parayı kendi kendine bırakmak istedi. Gidince
abi
de
onu sana sorayım direkt. Yani burayı bir parantez açalım. Hep bizde yani taraftarlar dışarıdan görenler olan sağlık sebepleri ailevi nedenler yüzünden diyor. Doğru mu bu?
Şimdi tabii o zamanlar çeşitli dedikodular yapıldı. Yani ben bunu açık konuşmak lazımsa iddialı olarak söylemeyeyim. Sadece dedikodu olduğu için söylüyorum. Doğru mu yanlış mı onu bilemem. Ama o zamanlar konuşulan şuydu. Başkan Ali Şen çok işine karışıyormuş. Ondan dolayı da yani müdahale ediyormuş. Gerçi adam ne kadar müdahale edilirse kendi bildiğini yapardı. O zaman çünkü çok büyük bir teknik direktör olarak gelmişti. Ondan rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Ama şunu da söylemem lazım. Madem böyle bir rahatsızlık duydu gitti. Niye Lazzaroni'yi o önerdi Fenerbahçe'ye? Öyle de bir şey
aynen
var. Yani mutlaka bir sebebi vardır. Şimdi birçok insan sen de dediğin gibi sağlık sebeplerini işte o anda Aykut Kocaman'ın yaptığı gibi sağlıkla ilgili bir karar almış. Ben hani teknik direktörlük yapmayacağım diyor. Ama bir noktadan sonra insanların tercihleri değişebiliyor. Bilemiyorsun yani şartlar insanları farklı yerlere götürebiliyor. O zaman da büyük bir ihtimalle ailevi bir sebebi olmuştur, sağlık olmuştur falan filan. Yani uzun sözün kısası Lazzaroni geldi. Lazzaroni gelince tabii biz 3-5 hafta sonra Lazzaroni ile artık orada basın toplantılarında şurada burada sık sık karşılaşıyoruz. Biz de o zamanlar idmanları her gün açık. Her gün muhabirler sabahleyin 9'da orada. Duyuyor musun?
Keşke şimdi de öyle olsa. Duyuyorum, dinliyorum.
Öyle keşke gidiyoruz. Şimdi de öyle her olur. Gün gidiyoruz. Yani aslında o zaman bizim için iyi diyoruz. Şu anda iyi diyoruz ama çok da iyi değildi. Ben Başakşehir'de oturuyordum. Her sabah gazeteden araba geliyordu. Ben ağlıyordu. Ben kalkıyordum. 2 saat. Bir de trafiği biliyorsun İstanbul trafiğini.
Aynen.
Kalkıyorduk. Kadıköy'e geçiyordum. Kadıköy'de de antrenmanlar bitiyordu sabah antrenmanı. Çift gün, çift idman varsa akşam saat 8'de 9'da eve girebiliyorduk. Yani öyle bir durum. Neyse ben bir gün antrenmanları böyle hep kenarda izliyorduk. Yani böyle 1 metre mesafede izliyoruz. Bir top geldi uzaktan. Çok böyle şandel bir top havadan geldi. Tam önüme düştü. Önüme düşünce de ben ayağımı şöyle uzattım, ayağımın altıyla top istop ettim. Yani belki 100 tane öyle gelse topu o kadar net bir şekilde durduramam. Top tık diye önünde durdu. Durunca vurdum. Lazaro'nun önüne topu attım. Lazaro'nun geldi bana doğru. Tomorrow dedi trainer. Yarın antrenmana gel dedi filan. Gülüştük falan. Öyle bir anımız oldu ondan da. Oğlum çok anı var. Yani konuşa konuşa o anıların büyük bir bölümünü hatırlayabilirim ama tabii güncelden de koparsak
Daha böyle bir
dinleyiciler...
kaydımız yok. Güncelde, geçmişte hikayeler. Çünkü çoğu hikaye unutuluyor. İnsanlar yani bu güzellikleri pek haberdar olmuyor. Özellikle yeni nesil geçmişten. Çünkü o zamanlar daha sıcak bir ortam var futbolda 90'larda. Sana şunu sormak istiyorum. Yani ilk sezonda biraz şanslısın aslında. Şampiyonlar Ligi atmosferini gördün. Yani Fenerbahçe ile o sezon Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşadı. Yani Türkiye'deki maçlara gidiyorsun. Oradan birden Şampiyonlar Ligi maçına gittiğinde özellikle deplasmanlara o fark nasıl gözüktü senin gözüne?
Yani tabii ki bizim için çok her maç yeni bir heyecandı. Ben şöyle bir hesap yaptım bugüne kadar yurt dışında yani büyük konuşmak istemiyorum ama herhalde 70-80 tane resmi maçını seyrettim beraber senin. Saymadım çünkü. O zamanlar Şampiyonlar Ligi heyecanı yeni yeni başlıyordu. Zaten Şampiyonlar Ligi galiba
Yeniydi
yani
aynı.
yani yeni hangi tarihte başladığını şimdi hatırlamıyorum ama mesela bak ben sana bir anı daha anlatayım. Bu, yani bu, bundan önce anlattıklarımdan çok daha iyi yani. Schumacher 88-89 muydu? 88 tabii. 88-89 103 gollü şampiyonluğun olduğu sezon. Schumacher ben gene foto muhabiriyim. Bizim meşhur Can Tanrıyer o zaman Fenerbahçe muhabiri bizim gazetede. Ben Güneş'teyim o zaman. O gün Fenerbahçe Gebze'de Atabay Oteli'nde kamp yapıyor. Bu kampın da sebebi 2 gün sonra İstanbul'da Trabzonspor'la ciddi bir maçları var. Şimdi Trabzon'un kalecisi de Jean-Marie Paf. O zaman Belçika milli takımının çok önemli bir kalecisiydi. Jean-Marie Paf da Schumacher'da ikisi de Dünya Kupası'ndan Türkiye'ye geldiler, transfer oldular. Ve Dünya Kupası'nda bunların arasında bir Belçika-Almanya maçında büyük bir kavga çıkmıştı ikisinin arasında. Sonra ben de gittim şeye, o otele ben gittim görevli olarak. O zaman kim vardı yardımcı antrenör? Şimdi ismini unuttum da. Yani biraz düşünsem aklıma gelecek ama Ömer Kaner vardı. Ömer Kaner Veselinovic'in yardımcısıydı. Aynı zamanda tercümanıydı. Ömer abi dedim, hı hı. Ya Schumacher'le beni görüştürebilir misin dedim. Bir bakayım dedi. Sordu Schumacher'i. Sonra röportaj için izin aldık. Gittim otelin bir köşesinde buna sorumu sordum. Meşhur sorumu. Dedim ki hafta sonu maçta Trabzonspor kaptanı Paf'la sen de kaptansın o da kaptan. El sıkışacaksın dedim Seroman dedi. Sıkışacak mı sıkışmayacak mısın elini? Tokalaşacak mısın yani? Direkt soruyu duyar duymaz zaten yüzündeki şey değişti. Mimikleri değişti. Döndü bir şeyler söyledi. Yeri falan gösteriyor o sırada. Ömer abi döndü bana dedi ki vallahi Sadi dedi. Diyor ki Çin'de yere düşen bir pirinç tanesi kadar onu sevmem. Nefret ediyorum asla elini sıkmayacağım. Bak asla elini sıkmayacağım diyor. Ben de tabii bunu duyar duymaz saatte o akşam böyle hava kararmak üzere gazetelerde şehir baskısına yeniden sayfaları değiştirmek durumunda oluyor. Gündüz meyhane baskıları oluyor o zamanlar. Saat 6'da 7'de meyhane baskısı dönüyor. Sonra şehir baskısı yapılıyor. Ben telefon o zaman yok cep telefonu falan. Kulübeden gittim müdürü aradım. Müdürümüz de rahmetli İlker Ateş'ti. Radyoculuk yapıyordu bir dönem hatırlarsın belki.
Evet.
İlker abiye aradım dedim İlker abi böyle böyle. İlker abi inanmadı bana. Şimdi ben de muhabir değilim ya gerçek muhabir. Foto muhabir olarak gitmişim oraya. İnanmayınca dedim ki abi istersen Ömer Kaner'e sor dedim. Dedi ki o zaman dedi Ömer Kaner'i bul beni arasın. Çünkü bu aranamıyor. Kimse istediği adamı istediği zaman bulamıyor. Ömer abiye gittim. Ömer abi İlker abi aramış. Aynen doğrulamış. İlker abi de tutmuş. Gündüz yaptığı sayfayı olduğu gibi değiştirmiş. Tam sayfa manşetten vermiş bu olayı. Kesinlikle elini sıkmayacağım falan filan. Tabii ben bir gün sonra, iki gün sonra Fenerbahçe stadına bir girdim. Kendimi şey zannediyorum böyle. Cumhurbaşkanı falan zannediyorum. Çünkü muhabir arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarımın hepsi atlattım diye düşünüyorlar. Maç başlayacak. Abi hakem geldi, futbolcular geldi. Para atışına geçildi. Bir baktım abi bizimkiler birbirine flama verdi. Birbirlerine böyle sarıldılar. Bir tokalaştılar. Tamam mı? Bütün herkesin gözü bende. Abi ben var ya bir renk değiştirdim. Bir renk aldım. Bir renk verdim. Neyse. Yaptık haberimiz böyle gitti. Haberimiz sonra gazeteye gittim ertesi gün. İlker abi dedi ki oğlum dedi ben sen gelmeden önce ben Ömer'den öğrendim mevzuyu. Tahsin Kaya gece kampta bu olayı duyuyor. Pardon, ertesi gün gazetede okuyor. Okuyunca kampta o zaman şeyin kendi oteline geliyor. Bir gün kala Aden Oteli vardı şeyde. Kadıköy'de.
Evet, kamp yapar.
O Tahsin Kaya'nın oteliydi orada. Bir gün kala oraya döndüler o otelden. Orada çağırıyor yanına diyor kesinlikle olmaz diyor. Bu futbol centilmenliktir, şudur, budur, fair play'dir. Adamın fikrini değiştiriyor. Ve biz de ne yazık ki yalancı durumuna düştük. İşin güzel tarafı güzel de bir anı olarak kaldı. Bak kaç sene olmuş? 31, 32 sene olmuş. Bu da böyle.
Güzel abi. Abi peki soruda devam edelim. Şampiyonlar Ligi atmosferi ilk çıktın. Hani mesela Manchester United deplasmanı ilk senende. Yani oradaki atmosfer sana neler hissettirdi?
Yani Manchester'a gitmek zaten başlı başına benim için bir hayaldi. Maça gitmek, maç atmosferi o zamanlar akrediteler yeni yeni başlamış. Stada girerken böyle elini kolunu sallaya sallaya giriyorsun. Kartın var elinde giriyorsun falan. Stadın atmosferi başka. Yani
tarihi bir maça tanıklık ediyorsun.
Tabii bir sağına dönüyorsun bir adamın elinde bira var. Öbürüne bakıyorsun bira var. O zamanlar sigara içilmesi serbestti biliyorsun statlarda. Evet. Şeydi yani çok heyecanlıydı. Galiba Boliç atmış değil mi? Boliç
evet.
Boliç attı golü de. 1-0 40 yıl sonra kazandılar falan biz İstanbul'a bir keyifle geldik. Ondan sonraki maçlar mesela şu anda hangilerini hatırlıyorsun dersen aklımda kalanlar anı olarak bir Oktay'ın gol attığı maç vardı. Şeyde Almanya'da Leverkusen'le oynamıştık galiba.
O sonraki.
Johnson kırmızı kart gördü değil mi öyle mi?
Evet yanlış. O şey maçı Mustafa Denizli döneminde gidilen şampiyonlar.
Mustafa Denizli dönemiydi. Evet.
O maçta da çok iyi oynamıştık. Bir anda Johnson atılmıştı. Öndeydik.
Evet, Johnson atılmasa o sezon Şampiyonlar Ligi'nde biz gruptan çıkardık. Ama öyle bir şey oldu ki yani gitti
her
o
şey
maç.
Her şey terse döndü sıfır ters, çektik.
Tabii ters. Sonra şeyde bir maç oldu. Real Madrid maçıydı değil mi? Yok hangi maçtı? Barcelona maçı. Dakika
Barcelona,
90.
Evet, son 90, dakika değil.
90, 91, 92. Abi 94'te Rivaldo geldi abi. Büyük vurdu abi. Hem de olmayacak yere gitti. Rüştü Kale'deydi o zaman.
Evet.
Yani o maçı da tarih yıllarını hatırlamıyorum abi. Çünkü çok üst üste maç vardı. Yani bu maç o maç diyemem. Ama özel bir anısı olan maçsa hatırlıyorum. Onun dışında mesela Milan'ın San Siro muydu Milan stadı?
Tabii San Siro aynen.
O stada defalarca gittim. İşte İspanya'ya defalarca gittim. İngiltere'ye gittik. İngiltere'de mesela bir maça gittik. O zaman Allah rahmet etsin bizim Atılay Kayaoğlu Fatum abimizdi. Maçtan önce maç çok geç saatteydi. Maçtan önce bizi iftara bir yere davet ettiler. Biz gazeteciler 5-6 kişi Emre Belözoğlu da o zaman Newcastle'da oynuyor. Bizi dediler ki Emre'nin arkadaşları bizi basın mensuplarını yemeğe iftara davet ediyor. Gittik iftar sofrasına oturduk. Sonra kalktık. Ne yazık ki, ne yazık ki o zaman Emre ile ilgisi yokmuş. Bizi oraya davet eden FETÖ'cülermiş. Ama
Aa.
biz nereden biliriz? Sonra öğrendik yani bu mevzuyla. Adamlar her yere Rusya'ya gittik. Bak bir keresinde yine böyle bir anı, bu son kaybettiğimiz Fenerbahçeli yaşlı aile vardı ya,
Evet.
isimlerini
Evet.
unutuyorum. Mümtaz amca mıydı? Mümtaz amca mıydı?
Mümtaz amca.
Heh. Mümtaz amcadan daha önce de böyle bir aile vardı. Ben hangi deplasmana gidersek, işte Danimarka'ya gidiyorum oradalar, işte İsveç'e gidiyoruz oradalar, şuraya gidiyoruz buradalar falandı filan, Moskova'ya gidiyoruz. Yani en son bunlar yani görüyorum, selamlaşıyoruz artık, yani şey gibi olmuşuz, aile gibi olmuşuz. Ankara'da bir gün maçına gittik, Ankara Spor maçına karayoluyla gidiyoruz, bir yerde mola verdik. Mola verirken gittim baktım Yaşar amca ve hanımı. Merhaba merhaba falan, işte kaç senedir maç seyrediyoruz, dedi ki 60 yıldır maça gidiyoruz dedi. Ya da
Maşallah.
yanılmış olabilir, 40 yılda demiş olabilir. Şimdi o ifade, ben sana anlatacağım aslında ilginç olan taraf 40 yıllık mesele değil. Şimdi orada tabii o teyze benim için önemliydi. Teyze dedim, sen gidiyorsun geliyorsun maçlardan, yani futboldan anlıyor musun? Vallahi yavrum dedi, her şeyi öğrendim de şu ofsaytı öğrenemedim. Şimdi bak 40 yıldır maça gitmiş kadın. Her şeyi diyor öğrendim. Ofsayt öğrenemem. Sonra yıllar gene birkaç sene sonra gene teyzeyle karşı. Dedim öğrendin mi? Dedi ki öğrendim dedi ofsaytı. Nasılmış dedim. Hakem dedi bayrağı kaldırınca dedi ofsayt. Dedim
Çok
vallahi
mantıklı.
bravo. En mantıklısı o dedim falan. Öyle geçiştirdik işte. Bir de Ümit Özat'la bir anım var, onu da anlatayım.
Tabii abi.
Şimdi o zaman Erman Toroğlu bizde Hürriyet'te yazıyor. Ben de Erman Hoca ile o zaman çok samimiyim. Hemen hemen maçın dışında da arkadaşlığımız var. Öyle her yere gidip geliyoruz. Bir gün birine, biz masadayken birine soru sordu. Dedi ki belki dedi hakemsin dedi. Topu vurdun bir oyuncu, A takımından bir oyuncu. Top direkt kaleye gitti. Yani başka bir şey şansı yok, gol olacak. O sırada diyor kuş geçiyordu oradan. Kuşa çarptı top. Böyle olmadı. Ne yaparsın dedi hakem olarak. Adam da makul bir cevap verdi filan. Ben de bu soruyu tuttum Ümit Özat'a sordum. Dedim Ümit ne yaparsın? Dedi vallahi kuş son adam, kırmızı kart gösteririm dedi. Falan bir böyle yani gülüştük tabii, espri yaptı. O da güzel bir anıydı. Onu da söylemiş olalım sana. Bu arada anıları senden dinleyeceğiz yani. Bir arada topladık ya.
Evet.
Bu
Abi
arada süremiz ne kadar daha var ona göre
yok abi öyle bir
konuşalım.
süre sıkıntımız yok. Benim sorularım, senin muhabbetin ilerliyoruz. Abi Mustafa Denizli ile ilk yılı soracağım ben sana. O zaman da Fenerbahçe muhabirsin. Şöyle ben Mustafa Denizli ile ilk yıl beni taraftar olarak çok büyüleyen bir şampiyondu. Çünkü üst üste Galatasaray başarısı ve inişli çıkışlı bir Fenerbahçe performansı var. Ama inanılmaz bir taraftar desteği yani. Ben bir takımı taraftar bir takım şampiyon yapabilir mi diye sorsalar o sezonu gösteririm yani. Havaalanında mağlubiyetler sonrası karşılamalar filan. Ve Mustafa Denizli çok renkli bir antrenör. Taraftar da iyi arkasını aldı, iyi yönetmişti. Sen de o zaman kulübün içerisindeydin. Ona dair anıların varsa onlardan da bize biraz bahsedersin.
Şimdi Mustafa Denizli'yi senin de söylediğin gibi taraftar getirdi ama taraftar da gönderdi. Onu önce
Evet.
söyleyelim, altını çizelim. Şampiyonluğu içinde tabii Fenerbahçe tarihinde şampiyonluk yaşayan bir hoca olarak, başarılı bir hoca olarak gitti. Sonuçta ondan sonra birçok hoca geldi, hiçbir şey yapamadan gitti. Yani şampiyonluk kazanmış da öyle veya böyle, bunu taraftarın da gücüyle de kazanabilir, şunun gücüyle, bunun gücüyle de, ama bir şekilde kazandı. Gelelim bir anı. Aklında kalan bir anı var mı diye. Samsun'da son hafta yanlış hatırlamıyorsam maç 3-1 bitti.
Evet doğru.
Samsun öne mi geçti 1-0, sonra 3 tane, biri Yusuf'tu,
Samsun öne
onu
geçti. Sonradan devre biterken 1-1 sonra 3-1 kazandık.
Yusuf Şimşek attı bir tanesini. Onu iyi hatırlıyorum. Ali Güneş de atmış olabilir bir tane. Neyse
Ve bir bu
golleri
Ali Güneş Yusuf diye hatırlıyorum. Yanlış olursa kusura
bravo,
bakmasın
bravo.
dinleyicilerim.
Doğru. O maçı, çünkü o da benim unutmayacağım maçlardan birisiydi. Neyse biz de maça gazete o zaman bir yanlışlık yaptı. Biz maçtan 10 gün önce falan plan yapardık. Uçağımızın biletimizi ayarlardık. Otelimizi ayarlardık 10 gün önceden. Kulüple hiçbir ilgimiz yoktu çünkü. Biz gazeteler kendi rezervasyonunu kendisi hazırlıyordu. Ben de son güne kaldık. Bizim müdür o zaman karar veremedi. Gitsin, bir Sadi mi gitsin, o mu gitsin falan filan. Ben neyse öbür ekiple beraber beni de şeye bindirdiler. 1907'nin uçağına bindim. O uçakla gittim. Taraftar uçağıyla gitmek de çok fazla denk gelmedi bana. O sefer de yani öldüm bittim yani. Nasıl uçağı ya bir de o zamanlar yeni başlamış zıplamayan bilmem ne muhabbeti başlamış. Allah bir zıplıyorlar uçakta Allah'ım. Her dakika düşeceğiz korkusuyla yaşıyorum. Gittik geldik şampiyon olduk geldik. Dönüşte tabii bilet de alıyoruz biletleri check-in yapıyoruz ama gelişi güzel oturuluyor. Arkada bir boş yer buldum oturdum böyle bir uçak havalandı şöyle bir kısa bir süre sonra bir sağıma baktım kadın şeyin Mustafa Denizli'nin eşi. Yani eşi diyelim o zaman birlikte yaşıyorlardı. Allah Allah hep unutuyorum ya. Zeynep yok. Neydi ismi?
Ben de hatırlamıyorum.
Ya neyse zaten çok da şey değil. Allah Allah ya bazen tutuluyorum abi isimlerde. Neyse geçelim. Mustafa Denizli'nin birlikte Cidem Kayalı. Mustafa Denizli'nin birlikte yaşadığı hanımefendi. İşte yol boyunca sohbet oraya buraya muhabbet ettik. Dedim ki hanımefendi dedim bir de dedim röportaj yapsak sizinle dedim. Şampiyonluğun öyküsünü Bayan Denizli'den dinlesek olur mu dedim. Dedi ki valla bu konuda dedi bir şey söylersem dedi Mustafa ile papaz olurum dedi. Ben dedi Mustafa'ya gideyim izin isteyeyim. Yarın röportajı yapalım seninle. Tamam. Kalktım gittim eve. O zaman cep telefonları da yeni yeni attık. O biliyorsun şey, bir kiloluk telefonlardı.
Aynen.
Ben de gittim. O zaman Avcılar'da oturuyordum. Avcılar'da işte geç saatte eve girdim. Zaten uykusuzum, yorgunum falan filan. Uyumaya başladım. Biraz uyuduktan sonra bir baktım masa yanında komodinde şey çaldı telefon. Açtım. Hanım da yanımda yatıyor. Bir bayan sesi. Abi bir de korkuyoruz genç adamız yani ne olur ne olmaz bir tane kadın arar başımıza iş açarım. Neyse sesi de evde sessizlik olduğu için hanım duyuyor normalde. Sadi Bey merhaba falan filan merhaba. Sadi Bey dedi Mustafa ile konuştum yarın saat 11'de şurada Bebek sahilinde bir yer söyledi. Öyle gittim sabahleyin kalktım fotoğraf makinemi ben kendim götürdüm gittim oraya. Hem fotoğraf çektim hem de röportaj yaptım. Abi bir röportaj yaptım. Yani ciddi derecede kendim bayıldım röportaja. Hürriyet'te bu röportajı tam sayfa verdik. İşte Bayan Denizli şampiyonluğun öyküsünü anlattı falan. Abi herkes bana teşekkür ediyor sabahleyin. Yani şeyde. Abi sabah ben gazeteye gittim. Nezih Alkış müdürdü o zaman. İçeriye çağırdı sana dedi teşekkür mü edeyim kızayım mı sana dedi ne oldu dedim Mustafa Denizli aradı bana dedi çok kızdı dedi sonra dedi Ertuğrul Özkök'ü aramış demiş ki hiç şık olmadı beni şikayet etmiş Ertuğrul Özkök ben dedim ki benlik bir şey yok ki karısına gitsin hesabını sorsun ben gazeteciyim falan. Sonra Mustafa Denizli benimle neredeyse 3 ay 4 ay böyle yüz yüze geldiğimizde bile kafasını çevirdi konuşturmadı. Ama sonra tabii merhabalaştık muhabbet ettik arkadaşlığımız devam etti de arkadaş demeyeyim de çünkü ayıp olur. Arkadaşlık benim için arkadaşlık ölçülerinde biri değildi. Sadece muhabir teknik direktör misali görüşüyorduk. Arkadaş olduklarımı sorarsan çok arkadaşım vardı. Ya mesela Yusuf Şimşek benim yaşamımdaki çok önemli bir yıldızdır. Çok önemli bir isimdir. Çok değerli bir isimdir. Mesela Fenerbahçe taraftarları Yusuf Şimşek'e hep Denizli maçından...
Evet, devam edelim aynen.
Şimdi Yusuf Şimşek ile ilgili bir arkadaşım Sözcü Gazetesi'nde çalışırken Yusuf'u ben oraya davet ettim Sözcü Gazetesi'ne. İşte çay içtik, kahve içtik falan. Orada muhabbet sırasındayız. Bir Galatasaray muhabiri, ismini de söyleyeyim, Mehmet Özcan. Şu anda A-Spor'da yorumculuk yapıyor.
Evet.
Mehmet Özcan döndü Yusuf'a, dedi ki ya Yusuf, dedi, sana helal olsun dedi ya. Üç büyükleri de şampiyon yaptın dedi. Yusuf döndü dedi ya, ben dedi Beşiktaş'ta, Fener'de oynadım. Galatasaray'ı nerede şampiyon? Denizli'de şampiyon yaptın ya dedi. Biz dedi, sen orada Denizli'de oynadığın zaman Galatasaray şampiyon oldu dedi. Yani bir mantıklı geldi bana, ama Yusuf o maçı bana anlatırken kesinlikle bir kere öncelikle ben Yusuf'u Fenerbahçeliyim. Çok da üzülmüştüm. Ama ben Yusuf'un orada abi bir şey ne yapabilir yani, adam ekmek yediği bir yeri nasıl yapsın? Şimdi üstelik tek başına değil ki bütün takım Yusuf'u sonra oyundan aldılar biliyorsun.
Evet.
Yusuf maçın hemen hemen 30 dakika mı 25 dakika mı kala oyundan çıktı. Hatta o arada ben bildiğim bir bölüm var ama onu zaten hiç paylaşmam kimseyle. Yusuf bana bir tek söylemiştir. Ben de vicdanım o konuda Yusuf'tan yana rahat olduğu için o yüzden Yusuf'u savunuyorum. Bir kere öncelikle profesyonel bir adam. Ekmeğinin peşinde adam. Niye Fenerbahçe'ye o gün orada oynadığı zaman, eskiden Beşiktaş'ta oynamış, Fener'de oynamış diye gidip takımını mı satsın? Öyle bir şansı yok. Ha şu var. Yani insanlar duygusal davranır saha içinde. İşte efendim daha böyle yumuşak, daha böyle sert oynamaz, gergin oynamaz. Tamam, bu da zaten öyle yaptı. Gerginlik yaratmadı ki. Bir tek Tuncay ona giderken kulağına demiş ki işte Yusuf demiş, Yusuf abi demiş, o abi diyordu galiba ona, evet. Yusuf abi demiş, yani ne olur fazla asılmayın filan gibisinden bir laf etmiş. Onu duydum. Ama bana Yusuf'un söylediklerini asla hiç kimseyle paylaşmam. Çünkü Yusuf söyledikleriyle benim gönlümde taht kurdu. Yusuf çünkü çok düzgün bir çocuk. Tanıdığım yani bu futbol camiasındaki 3-5 tane adam gibi adamdan biridir yani. Ama Fenerbahçeliler bir türlü ona, bir de Beşiktaş'a gitti ya sonra. Tam evet. Kızmaya başladılar. Yani evet. Ama adam ne yapsın yani futbolcu. Şimdi bak Sergen Yalçın'ı söyleyeyim sana. Fener'de oynadı mı? Oynadı.
Oynadı.
Trabzon'da oynadı mı? Oynadı. Oynadı değil mi Trabzon'da?
Galatasaray'da
oynadı.
4 Galatasaray'da oynadı.
Bu adam gittiği takımda bir önceki takımına şey mi yapsın yani? Olur mu öyle şey ya? Ekmek peşinde. Ben şimdi Hürriyet'te çalıştım yıllarca. Gidip Güneş Gazetesi'ne Hürriyet'i mi satayım? Ya da çünkü ekmeğinin peşindesin abi. Üstelik aynı şeyi kendim için de yaptım. Ben mesleğe başladığım zamanlar bana o zamanlar büyük abilerim diyordu ki oğlum bak geliyorsun bu meslekte başarılı olmak istiyorsan, vicdanın da rahat olsun istiyorsan önce gazeteci olup sonra Fenerbahçeli olacaksın diyorlardı.
Ben, o zamanlar öyleydi evet.
Ben o zamanlar bir de üstüne üstlük şu anda da dikkat et, ben mesela Twitter hesabım var. Hürriyetten kalma 2000 takipçim var. Vallahi billahi tillahi bak bir gün bana bile bir iddialı bir şey göremezsin yazdığımı. Hangi düşüncemi yazarım ama karşı tarafı rencide edecek bir şey yazmam. Ya yani bu ama dikkat ediyorum şu andaki Fenerbahçe muhabirlerinin, Galatasaray, Beşiktaş muhabirlerinin hepsi 3 tane takipçi kazanayım diye penaltı olmadığını bildiği halde penaltı diyor. Kırmızı kart olmadığını bildiği halde kırmızı. Yani bu şimdi bu oldu mu yani? Mesleğine ihanet etmiş oluyorsun. Sen 3 tane takipçi kazanacağım diye hem mesleğine ihanet ediyorsun hem Türk futboluna ihanet ediyorsun. Türk futbolunun gelişimi de bu tip insanlar yüzünden geride kalıyor. Yani işte hakemler takım tuttukları için Türk futbolu bir yere gelmiyor. Adam gidiyor Galatasaray golü kaçırdığı anda bakıyorsun o arkadan falso veriyor ya. Şimdi böyle hakemle Türk futbolu nereye gelir abi? Hiçbir yere gelemezsin. Ben mesleğini yapan insanların kendi mesleğine saygı duymasından yanayım. Düşüncem o ama tabii ki herkes kendi ayağından, her koyun kendi ayağının bacağının asılır. O yüzden bir şey söyleyemem.
Hani konusu Yusuf'la... açılmışken şimdiki muhabirleri nasıl görüyorsun abi? Yani daha çok sizin zamanınızda her takıma yani kırıcı olmamaya böyle yani önceliğiniz meslekti ama şimdi daha çok önceliği sosyal medya ve transfer duyumculuğu gibi geliyor bana muhabirlerin özellikle ve Her muhabir kendi takımının hatlarını savunmakla bir yükümlü gibi gözüküyor. Buna ne diyorsun?
Vallahi buna hiç de iyi bir şey diyemeyeceğim. Çünkü demin anlattığım gibi mesleğini sürdüremiyor. Adam sadece amigoluk yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Üstelik şu anda yapılan iş bizim zamanımızda yapılan işten 1000 kat kolay. Biz çünkü ne şartlarda maçlara giderdik, ne şartlarda gazetelerde haberi gazeteye gidip öyle yazıyorduk. Biz telefonla bu işleri yapacak, fotoğraf gönderecek bir adam. Şimdi telefon düğmeye basıyorsun, tık gazetede. Yani bizim zamanımızda son dönemlerime benim şey denk geldi işte. Laptop kullanmaya başladım. Ama öncesinde hep yazılarımı gazeteye gidip daktiloyla yazıyordum. Yani.
Şimdi önce Twitter'a yazıyorlar, sonra gazeteye veriyorlar değil mi abi?
Tabii.
Böyle bir şey yapamazdınız siz.
Ya olur mu ya? Adamın 160 bin takipçisi var. 200 bin takipçisi var. Tamam, başarılı gazeteciler var. Hepsinin yanaklarından öpüyorum. Tebrik de ediyorum. Ama gazetecilik yaparlarsa tebrik ederim. Ben şimdi Yağız Sabuncuoğlu diye bir genç bir kardeşimiz var. Hiç karşı karşıya gelmedim. Bakıyorum. Hı-hı. Yani medyada, şu anda sosyal medyada sanki böyle biraz daha ön planda. Niye? İçeriden bilgileri daha iyi alıyor. Şimdi içeriden bilgiyi alan adam başarılıdır benim görüşüm. Nasıl, ne şartlarda almışsa alsın, almıştır. Belki de kardeşi orada çalışıyordur. Annesi o kulübün doktorunun
tabii canım, oğlunun gazetecilik başarısı kaynağını.
Yani bir şekilde adam gazetecilik yapıyor. Yapıyor mu? Yapıyor. Benim için önemli olan, bir tek benim için önemli olan bölümde, başka bir bölümde ya renklerini, tamam, saygı göster Fenerbahçe renklerini, tuttuğunu da açık açık söyle. Ama kalkıp da mesela taraf ol ama taraftar olma.
Anladım.
Ben derdim
Abi
bu.
burada bir soru daha yönelteceğim. Biz Feridun Nideleoğlu'yla, Feridun abiyle de bir program yaptık senden önce. Onu yayınladık. Feridun abi mesela şu şeyden şikayet etmişti. Fenerbahçe muhabirleri Fenerbahçe başlarına bir şey geldiğinde Fenerbahçe kulübü tarafından kollanmadı. Yani
Kesin.
tamam, kollamasınlar diyor ama diğer taraftan Galatasaray muhabirleri, Beşiktaş muhabirleri bu açıdan daha rahat olduğunu söyledi. Yani söyledi. Oradan
Şimdi
biraz Fenerbahçe'den şikayet etti.
Feridun'la beraber ben de uzun yıllar çalıştım. Feridun'un söylediklerinin büyük bir bölümü doğru. Kulüplerin tabii gazetecileri savunmak gibi bir görevi yok. Aynı şekilde gazetecilerin de kulübü savunmak gibi bir görevi yok. Ama aynı gemideysen birbirine biraz saygı göster, mesleğine saygı göstermen lazım. Yani Aziz Yıldırım mesela gelmiş geçmiş en büyük başkandır. Ama bana göre en büyük de medya düşmanıdır. Niye? Çünkü bizim mesleğimiz başlarken bir spor yazarları derneği kupası vardı. Spor yazarları derneği kupasının çok büyük önemi vardı. Sezona başlarken büyükler kendi arasında oynardı. Hatta o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam, bu arada bir dakika şarjım mı bitiyor benim, onu da fişi takayım da konuşalım. Aziz Yıldırım yüzünden şey oldu. Bu mevzu kapandı.
İptal ediyor. Evet, Mustafa Denizli'nin ilk sezonunda iptal ediliyor.
Mustafa Deniz'in ilk zamanında iptal edildi. Aziz Yıldırım'ın döneminde Spor Yazarlar Derneği kupası oynanmadı. Hadi ondan da vazgeçtim. Aziz Yıldırım medyada bir kişi haricinde hiç kimseye insani bakmıyordu. Yani adam bir tane Fenerbahçe aleyhine biri bir şey yazdığı zaman düşmanı oluyordu ya. Şimdi mesela ben Fenerbahçeliyim. Üstelik Bursa'da Kervansaray Otel'de, yani yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Deniz dönemiydi. Ben Yusuf Kobal, ben, Gürcan, üçümüz beraber oturuyorduk. Aziz Yıldırım lobide yanımıza geldi. O zaman iyiydi diyaloğumuz. Dedi ki siz kulübe üye misiniz dedi. Üçümüz dedi. Biz de dedik değiliz. Pazartesi dedi getirin evraklarınızı, sizi üye yapayım dedi. O zaman üyelik 3 bin lira mı 5 bin lira mı falandı. 3 milyon da herhalde. Milyon konuşuluyordu ya o zaman. Biz de dedik ki ben kendi açımdan mesela gidip olayım üye, yani 20 sene sonra da gider kulübe kongre şey divan üyesi olurum diye düşünüyordum. Ama Yusuf Kobal'la Gürcan Bilgiç beni o zaman döndürdü fikrim ben. Dediler ki yani biz kulübe üye olursak o zaman gazetecilik başka şey, kulüp üyeliği başka şey. Yani olmamamız lazım dediler. Olmadık o zaman. Mesela Yalçın Türk vardı, oldu Fenerbahçe kulübüne üye oldu. Birçok arkadaşımız kulübe üye oldu. Ben onların fikrine saygı duyuyorum ama biz o zaman öyle bir karar aldık, kulübe üye olmadık. Aziz Yıldırım da bizi hep böyle bir haber yaptığımız zaman, hatta ben bir tane Apia transferini bir tek ben yazmıştım.
Evet abi, ona gelecektim aynen.
O haberi ben gazeteye telefon açtım, Esat abi müdürdü, Esat Yılmay'a. Dedim Esat abi Apia, Fener Apia alıyor dedim. Dedi ki saçmalama dedi Saad dedi. Dedim vallahi abi, abi bana çok sağlam bir yerden geldi abi. Sağlam mı dedi. Evet dedim. O zaman dedi ara gazeteyi dedi manşet yapsınlar dedi. Aradım gazeteyi, manşetten Fener'de rota Apia diye verdik. Bak hiç unutmam onu, Google'a yaz çıkar.
Evet.
Ertesi gün büyük pazarlık var. Büyük pazarlık diye başlık verdik. Üçüncü gün başlığını unuttum. Üçüncü günü dahi hiçbir gazetede haberi yok. Bak hiçbir gazete haberi demiyorum. Apia'nın ağası yok.
Hürriyet'te manşet çıkmış, dinleyicilerimiz bilsin. Hürriyet'te manşet çıkmış. Üç evet. Gündür Apia yazılıyor. Başka evet. Hiçbir yerde yok.
Hiçbir gazetede yok. Bak yemin ediyorum hiçbir gazetede.
Hatta üç gün boyunca okuyucular bile dalga geçmeye başladı yani.
Aynen ya öyle.
Apia bak, Fener'e Ertuğrul, gelir mi?
Ertuğrul Bey, yani bizim genel yayın yönetmenimiz Esat abi arıyor ikide bir. Ya Esat bu haber doğru mu? Esat abi de doğru diyor. Esat abi doğru diyor. Bu gene diyor ki ya ben diyor hiçbir gazetede yok diyor. Huylanmaya başladım diyor filan falan falan filan. Neyse dördüncü gün Fenerbahçe Kulübü resmi sitede dört tane isim açıkladı. Dedi ki bu dört isimden birini alacağız dedi. Dört aday var dedi. İşte dördüncü gün bütün gazeteler başladılar Apia'nın ismini yazmaya. Beşinci günde de Apia'nın transferi gerçekleşti. Ha şimdi gelelim işin başka boyutuna. O zaman Fenerbahçe kulübünde Damun yardımcısı ve menajer
Murat
şey,
Kuş.
Murat Kuş sabah bak bunu bana olayı böyle anlatıyor. Diyor ki gittim diyor dere ağzına sabahleyin antrenmana çıkmadan önce bir tuvalete gireyim dedim. Yok yok dere ağzına gitmemiş özür. Evinde kalkmış uyanmış ilk gazetelere bakıyor diyor. Tuvalete giriyorum keyif yapıyorum orada gazetelere bakıyorum diyor. Hürriyet elime aldım diyor baktım. Lan Apia abi haberi bir ben biliyorum. Bir şey biliyor. Dağım biliyor bir de başkan biliyor. Ulan çıldırdım diyor korkudan diyor altıma yapacağım diyor. Tuvaletteyim ama diyor yani böyle şeyim de diyor. O sırada diyor bir telefon geldi diyor bana. Telefonu açtım başkan. Başkan diyor alo demeden bana böyle yaptı. Biliyorum haber senden çıkmadı. Bak başkan o anda aramış ve bunu rahatlatmış. Şimdi bak yani bu Aziz Yıldırım bu haberin kimden aldığımı öğrenmek için neler yaptı sana onu anlatayım.
Dinliyorum abi.
Kamptayız. Kamp daha aradan 6 ay geçmiş ha. 6 ay sonra diyorum. Kamptayız şeye demiş ki bir tane yöneticiye demiş ki arasana şu Sadi'ye bir sorsana için ben aldım diye. Aradı. Dedim ki abi kusura bakma ben eşime söylemedim. Kimseye söylemem ben. O zaman söylersem zaten senin gözünde de sıradan bir gazeteci olurum. Çünkü yarın sen bana bir haber verecek olsan güvenmezsin dedim. Ertesi sabah antrenmanla çıkıyoruz. Şey geldi. Ümit Özat. Tam bizim gazetecilerin olduğu bölüme döndü. Böyle Sadi Kemal Yaşar tebrikler dedi. Apia sen yazmışsın bir tek dedi. Evet sağ ol dedim kardeş. Kimden aldın? Böyle bağırarak soruyor. Dedim vallahi bana Ümit Özat söyledi dedim. Bir bozuldu benden üç gün konuşmadı. Bak o espriyi yap. O bana o kimden aldın diye soruyor ya. Ben de sen verdin ya dedim. Falan gülüştük. Bir sene sonra Nihat Özdemir şeyde.
Bir sene sonra hala takip.
Tabii. Bir sene sonra Nihat Özdemir. Şeyde Antalya kampında medyaya kapalı olan bölümde antrenmanı izliyor. Üst katta izliyor. Kendi oteli ya. Beni çağırttırdı yukarıya. Ben de yukarıya çıktım. Çay söyledi. Oturduk. Muhabbette maçı seyrediyoruz. Dön dedi ya Sadi, Allah aşkına bir sene geçti aradan. Şunu söyle, sen kimden aldın haberi? Abi vallahi dedim, söyleyemem. Kusura bakma dedim. Kapattı konuyu. Ya abi öğrenemediler bu haberi kimden aldığımı. Bak kaç sene geçmiş. Abi ya, bize kaçta geldi? 2005 miydi? 2006
Evet
mıydı?
galiba. 2000,
Yani bak
2010.
16 sene oldu. Ben kimse daha bu haberi ben kimden aldığımı öğrenemedi. Hatta
Belki
biri
kitap
ya,
yazarsan abi herkesin merakını giderirsin.
yok yok vermem. Mezara
Vermez.
götürürüm. Yok yok, mezara götürürüm, yine vermem abi. Ha, o haberi bana veren kişi açıklatırsa açıklarım. Ama ben
Aynen,
öbür türlü.
belki izni olursa, artık seneler geçti. Yaz
Tabii
Yıldırım da
tabii.
yok artık.
Tabii tabii.
Abi bir büyük transfere daha geçelim. Ortega transferi var. Atalay Kayaoğlu ile orada bir anınız varmış. Onu da anlatırsan bize.
Atalay abiyle bir Ortega anımız. Allah, hangisiydi ya, unuttum valla. O kadar konuştuk ki abi, benim konuşma limitimi geçtim ya. Güldük konuşmak. Şey valla, Atalay Kayaoğlu. Ha tamam, şimdi hatırladım, dur. Şimdi Antalya'dayız. Ortega şeyden geliyor, yurt dışından bir yerden geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Ya da transferin ilk günü mü, ilk gelişimde Antalya'ya mı indi, orasını da hatırlamıyorum. Bana Enes abi telefon açtı müdür. Dedi ki Sadi dedi, Ortega'yı dedi havalanında karşılayacaksın, konuşacaksın. Abi benim dilim yok, bir şeyim yok, ben adamın, zaten onun da dili yok. O da İngilizce bilmiyor.
Evet.
Ben abi her şeye rağmen gideyim en azından bir fotoğraf çektireyim dedim. Atılay abiyle gittik ya şey havaalanına. O zaman Allah rahmet etsin Necmi Gülümsel vardı. Kulübün basın sorumlusuydu. Korumalar var 5-6 tane. Bunu aldılar şeye, araya. Basının içeriye sızmaması için korumaların arasında Necmi Gülümsel ve Ortega. Ben hemen araya bir şeyler yaptım, ettim araya. Bir kafayı soktum içeriye, Ortega'nın tam yanına girdim. Girdim, o sırada bizim foto muhabiri işi bitirmiş zaten. Çekmiş resmi. Necmi abi de ertesi gün tabi gazetede haberi kullandılar, fotoğrafı kullandılar. Ben de güya Ortega ile konuşmuşum hesabı, bir şeyler. Ama olumlu şeyler yazdım tabi. Yani böyle kalkıp da yok geldim 100 gol atarım 500 şampiyon yaparım gibi laflar değil. Türkiye'yi sevdim. Fenerbahçe güzel bir camia. Çart çurt gibi laflar. Necmi abi geldi yanıma. Ulan dedi Sadi. Ulan dedi. Girdin adamın yanına. Fotoğrafı çektirdim. Bir de röportaj yaptın dedi. Bak başkan benden hesabını sordu. Nasıl gazeteciler araya sokuyorsunuz diye. Düşün yani, Aziz Yıldırım bu kadar olayların içine girerdi.
Hakimdi,
Ta
evet.
ta çok hakimdi. Bak şeyde, dere ağzındaki otoparkta kaç tane araba var onu bile biliyordu ya. Kimin arabası orada park ediyor onu bile biliyordu ha. Öyle bir zeki bir adam. Bak iyi başkandı diyorum sana. Fenerbahçe açısından iyi başkandı abi.
Aynen.
Ama medya ile ilişkileri hep kötüydü. O kötülüğü zaten Fenerbahçe'ye düşman yarattı abi. Bak Fenerbahçe şu anda, hakemlerin de büyük bölümü Fenerbahçe düşmanı. Medyada Fenerbahçe düşmanı çok fazla. Medya ile ilişkilerini hiç iyi tutmadı ki. Hep düşman yarattık. Şu anda mesela şampiyonluğu kaçırdığımız bir sezon var. Bursaspor'a verdiğimiz sezon.
Evet.
Bütün rakipler bize karşı düşman gibi çıktılar, oynadılar. Bursaspor da elini kolunu sallaya sallaya şampiyon oldu abi. O Bursaspor'da şu anda
Eyvallah.
ikinci ligde. Yani istikrar, Aziz Yıldırım bir laf etmişti ya, hani demişti ki Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu tesadüftür.
Tesadüf.
Bursaspor'un ki de tesadüfmüş bak. Şampiyon olan bir kulüp maddi olarak da büyük bir kazanç
Bire
sağlar.
karşı 17 anlayışını kulübe yerleştirilmişti az yolu.
Bunu da şey tespit etti biliyorsun. Beşiktaş'ın hocası vardı ya, gitti şeye, İngiltere Ligi'ne. Neydi?
Şey
Neydi?
Hırvat
Hırvat teknik direktör. Neyse, o da Bilic, Bilic, Bilic.
Bilic, evet, Slaven Bilic.
Bilic orada demiş ya, Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur. Ne
Doğrudur.
yazık ki öyle abi Fenerbahçe. Şimdi bakıyorum bu haftaki olayları. Fenerbahçe'den Mert Hakan kırmızı kart gördü ki bana göre de doğruydu kırmızı kart. Ama kırmızı kartı görme sebebi olan Aytaç sarı bile görmedi. Şimdi insanlar bunu eleştirmiyorlar. Çıkıyorlar diyorlar ki efendim Cagney'e iki maç ceza verilmiş. Mert Hakan'a bir maç ceza. Evet doğru. Mert Hakan'da bir kere en azından neden öyle bir kırmızı kart gördüğünün gerekçesi var. Ama Cagney'nin yok. Cagney gidiyor direkt adamın kafasına vuruyor. Yani topu bir kere adama vurmasa da ayağını o kadar kaldırmak durumunda değil. Arada mesafe var, zaman var. Burada öyle değil. Burada bir yerdeyken tekmeyi yemiş kafasına, dönmüş. O da bir anlık tepki vermiş ki bana göre kırmızı kartı doğruydu. Ama bakıyorum sosyal medyaya Fenerbahçe'nin kayrıldığını vurguluyorlar. Bu olur mu şimdi? Vicdansızlık bu yani. Evet. Doğruya doğru. Doğruya doğru. Mesela şeyin golü, dün attığı, Samat'tan attığı gol, benim mantığıma göre faul verilebilirdi. Türkiye'de çünkü o tür pozisyonlara faul veriyorlar. Rıdvan da bunu zaten. Ben de damatla izliyordum şeyi. Dedim ki buna bak VAR'dan iptal edilecek dedim. Edilmedi. Yani beklentime karşılık vermedi VAR. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin golünü mesela kendim Fenerbahçeli olduğum halde iptal edilebilirdi diyebilecek kadar objektif olduğumu düşünüyorum. Ama insanlar sırf yaranmak için gördüğünü ya ve yanlış...
Burada aynen. Burada herkesin farklı fikirleri olabilir ama burada önemli olan yaranmak için yapma bölümü yani. Yani yanlış da düşünebiliriz ama önemli evet. olan bildiğimizi söyleyebilmek.
Aynen öyle.
Abi sona gelirken iki sorum daha var sana.
Tamam bekliyorum.
Abi öğrendiğim kadarıyla Murat Yakın'ın annesiyle değil mi? Tanışıklığım var.
Onu da kısa geçeyim.
Onunla ilgili yani onu anlatmanı ve şunu da sormak istiyorum. Deprem sonrasıydı yanlış bilmiyorsam Murat Yakın ani bir şekilde Fenerbahçe'den ayrıldı ve o Fener kadrosu içinde çok önemli bir isimdi. O da büyük bir yıldızdı. O ayrılık süreci tamamen deprem korkusundan dolayı mı yaşandı?
Deprem korkusu bir de intibak edemedi Türkiye'ye. Annesi onun Eyüp'te oturuyordu. Annesi de ben iyi bir dost olduk. Arkada o benden çok büyük yaşı baya büyük bir kadındı. Annemizdi yani anne dediğim bir kadındı. Kadın beni sevdi. O zaman geliyordu Fenerbahçe Derazı testlerini. Ben teyze görür görmez giderdim içeriden kahve alır gelirdim. Çay alır gelirdim. Böyle ilgilenirdim. O da beni sevmeye başladı. Hatta bir keresinde de Silivri'de Fenerbahçe Rıdvan'ın dönemiydi. Kampta Murat Yakın'ın doğum günüydü. Teyze geldi otele, klasik otele. Beni görünce o ne haber falan filan ben de gizlice ona çıkarttım cebimdeki o zaman Olympos diye bir fotoğraf makinesi var. İyi para alıyoruz o zamanlar. Makineyi verdim dedim teyze dedim içeriden bir doğum günü Murat Yakın'ın doğum gününden bir kaç kare resim çek. Tamam yavrum dedi. Gidiş benim fotoğraf makinesi gitti İsviçre'ye. İsviçre'de de arabanın arkasında güneşte kalmış erimiş falan filan. Teyze ne bizim makineyi getirdi ne bir şey getirdi. Fotoğraf makinesi de güme gitti. Biz bir fotoğraf çektireceğiz diye tuttuk onu oraya verdik. Murat Yakın'ın da gidişi evet şeyden dolayı gitti. Yurt dışına deprem korkusuyla. Sonra annesi falan baskı yaptılar. Geldi. Annesi ben telefon açtı evdeydim. O zaman Başakşehir'de oturuyordum. Kalktım gittim havaalanına. Saat 1'de 1.30'da indi İstanbul'a. Annesiyle beraber bunun resmini çektim. Geldim Hürriyet'e, gazeteye koydum. Murat Yakın döndü diye. Bütün gazetelerde de tabii aynı gün yuh işte kalk, gelmiyor bilmem ne yapıyor Fenerbahçe'ye şikayet edecekmiş. Çart oldu, çurt oldu bir sürü yalan haber. Ama bizde gerçek adamın fotoğrafı var. Geldi Hürriyet'e. Hürriyet'e evet. göre geldi. O zaman da öyle bir gazetecilik yapmıştık.
Ya oldu ama bir sürü. Ama sonra ayrıldı yine.
Ya ben şimdi mesela bu anlattıklarım rakiplerime atlattığım haberler. Ama benim de atladığım çok haber vardı.
Tabii yani canım şimdi, bu meslekte.
Ben şimdi işin keyfini çıkarmaya çalışıyorum ama bir de üzüldüğüm zamanlar olmuştu. Ertesi gün mesela müdür beni telefonla açıyor. Sadi bu bizde niye yok? Dediği olmuştu. Çok. Haber yalan yazmadığın sürece sıkıntı yok. Ama biz bir şekilde mesleğin tadını çıkarttık. Bir de ben şansım vardı tabii. Ben Hürriyet büyük gazete olduğu için Hürriyet'in ismiyle de zaman zaman iyi diyaloglar kurdum. Tattık,
Hürriyet ismi kapı
başladık.
açıyordu.
Tabii. En son şeyi anlatacağım ama onu anlatsam günlerce anlatmam lazım. Lefter
Abi son sorum oydu. En son onu sapladım. Üzüldüm.
Ben de meslek hayatımın en güzel günüydü. 4 saat röportaj yaptım. Lefter'le Alex'in buluşmasını kaleme alan gazeteci benim.
Ama
Ercan
sonra Ercan Saatçı'nın üzerine imzasıyla çıktı.
Saatçi'nin imzasıyla çıktı. Bak şimdi o olayın öncesinde Ercan Saatçi'nin değil de Ertuğrul Bey'in bilgisi vardı bu buluşmadan. Hürriyet Spor Servisi'ne telefon açıyor. Diyor ki benim ismimi vermiyor. Bir kişi gönder diyor oraya röportajı takip etsin. Gidiyorum röportajı takip ediyorum. Yazıyorum soruları ben soruyorum. Fenerbahçe Televizyonu'nda hala görüntülerde benim görüntüm var. Soru sorarken sesim duyuluyor. Bütün bunlara rağmen 4 saatlik emeğim var. Yazdığım yazı var. 200 satır. 200. 200 satır daktilo satır yazı yazıyorum. Girişini değiştiriyor sadece Ercan Saatçi. Girişini değiştirdikten sonra bizim Sadi Kemal Yaşar da oradaydı diye bir ifade kullanıyor. Kendisi de oraya gelmiş gibi röportajı kendi ismiyle kullanıyor. Bir de benim Alex'le Lefter'le çekilmiş en az 20 tane fotoğrafım da çöpe gitti. Kullanmadılar.
Kullanmadım.
Onu bile kullanmadılar namussuzlar. Ama ne yapayım
Kişisel
abi mesela.
arşivinde var değil mi abi o fotoğraflar?
Tabii canım ben şimdi şu anda Google'a yaz Sadi Kemal Yaşar diye
Biliyorum. Ha, yani
üçümüzün
biliyorum.
yan yana fotoğrafı çıkar ya.
Gerçekten mutluluğun yüzünden okunuyor o gün. Yani o günün yani gerçekten basın camiasının kara günlerinden biri. Yani böyle önemli, hala Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir haberin hala imzası, Ercan Sarıkçı'nın imzası var ama belki yeni nesil bilmez. Aslında bütün haberin kaynağı, her şeyi sensin.
Ya işin başka boyutu da var da yani dilim bazı şeyleri varmıyor söylemeye. Ben bu haber yüzünden Ercan Saatçi ile diyaloğum bozuldu. Ben Hürriyet'ten ayrılma sebebim de bu Ercan Saatçi oldu. Çünkü son dönemlerinde Esat abi ayrıldıktan sonra spor müdürü yaptılar Ercan Saatçi
Evet.
Hürriyet'te. Düşünün. Hiçbir gün gazetecilik yapmayan adamı spor müdürü yaptılar ve beni hep yokuşa sürdü mesleğimde. Benim bir uçak biletim cebimdeydi. Rezervasyonum cebimdeydi Bükreş'teki maça. Son gün telefon açtılar gitmiyorsun dediler. Biletim bile alınmıştı. Yani ben böyle bir insanla yüzünden Hürriyet'ten ayrıldım. Yoksa şu anda Hürriyet'te devam edebilirdim. O geldi müdür oldu ve bana karşı o günden kalan bir kini olduğu için güçlü de olduğu için benim ekmeğim etti. Ha şimdi mutlu muyum? Çok mutluyum. Evimdeyim, çoluğumla, çocuğumla beraberim. Kardeşimin işi var, onunla beraberim. Mutluyum. Hem emekliliğin tadını çıkarıyorum, hem Fenerbahçe'yi güzel takip ediyorum, maçları takip ediyorum. Sıcak evimdeyim. Koşturmak. Ya zaten 60'a geldik, merdiven dayadık. 59 yaşındayım. Boş ver,
Allah
böyle
uzun ömürler versin abi.
kısmette bu varmış. Boş ver. Yapacak bir şey yok.
Ha peki o günün kötü taraflarını konuştuk da iyi taraflarını da konuşalım. Yani Lefter'le Alex arasındaki kurulan bağ o fotoğraflara yansıyor aslında ama yani oradaki atmosferi bize biraz anlatabilir misin?
Valla biz tabii o zaman Lefter'i Büyükada'ya gittik. Orada bir Lefter bizi karşılıyordu. Kız torununu bir de o erkek torunu vardı aynı yaşlarda. Kardeştiler. Bunlar bizi karşıladılar. Bir teknede yaptık röportajı. Teknenin içindeydik. İşte buradan Fenerbahçe Televizyonu hazır formalar götürdük oraya. İşte orada sohbet çok samimi geçti aralarındaki sohbetler. Lefter Fenerbahçe maçlarını izlediğinde topun sürekli Alex'in ayağına gelmesini istediğini söyledi. İşte Turgay Şirenleri anlattı. Eski anılarını anlattı. Eski gollerini anlattı. Milli takımı o seçme sebebini anlattı. İşte Diyarbakır'da 4 yıl askerlik yaptığını anlattı. Efendime söyleyeyim yani Fenerbahçeliliği anlattı. Bir sürü şey anlattı. Fenerbahçeliliğin ne demek olduğunu anlattı. Can Bartular anlattı. Metin Oktaylar anlattı. Yani çok güzel şeyler anlattı. Yani doyumsuz bir 4 saatti bizim için. Yani bitmesini istiyorduk. Çünkü Lefter'in yanındayız ve oturmuşuz. Onunla aynı havayı evet. soluyoruz. Yan yana fotoğraf çektirdim. Ve o kadar mütevazi, o kadar... Tabii o zaman gittiğimizde 82-83 yaşındaydı yani. Birkaç sene sonra vefat etti.
Evet.
Alex de bir o kadar da Alex Lefter hayranıydı. Gerçekten yani dersine çalışmış gelmişti. Lefter'i iyi tanıyan birisi olarak gelmişti. Zaten Alex de Fenerbahçe'nin içinde 8-9 sene geçirdi Fenerbahçe'yi. Bizim kadar o da öğrendi yani. İç kulübün içindeki bir adamdı. Her şeyi öğrenmişti. Lefter'in hikayelerini dinlediğini, Lefter'e anlattı. Lefter'in sorularına güzel cevaplar verdi. Lefter dedi ki sorduk işte ikiniz aynı takımda olsaydınız hanginiz oynatırdınız sen teknik direktör olsan? Lefter dedi ikimiz de yan yana oynardık dedi filan. Böyle böyle güzel şeyler yani. Unuttum o yazıda ya hepsini yazdım. O şimdi internette var ya o yazı.
Abi keşke o ses kaydı almışsındır. Keşke o 4 saat boyuncaki ses kaydını dinlemek
yok.
İsterdim yani.
Benim öyle bir gazeteciydim. Benim yaptığım röportajların %60'ı, %70'ini kalemle not alırdım. Tek tek not. Çok böyle hızlı yazardım. Bir de konu başlığını yazdım mı zaten mevzuyu hatırlardım. Ben Uçer röportajım var benim. Bak tam sayfa Uçer röportajım var. Uçer'in evinin kapısını bile dokunamayan insanlar vardı. Allah razı olsun. Volkan Ballı zamanında, o zaman Volkan Ballı kulüpte görevli değildi. Evet. Volkan Ballı o zaman bana röportaj ayarlamıştı. Uçer'in eline tüfek verdik, bilmem ne yaptık, fotoğraf çektik.
Hatırlıyorum.
Falan bahçesinde. Rüştü'yle en az 5-6 tane tam sayfalık röportajım var. Yani Hürriyet'e benim götürdüğüm bir röportaj tam sayfa kullanılıyordu. Ama şimdi röportaja gidersin de bir de röportaja gidersin. Ben gittiğim zaman önceden hazırlığımı yapıyordum. Sorularımı önceden hazırlıyordum. Çok güzel güncel sorular soruyordum. Yani iyi malzeme çıkarıyordum röportajlardan. Zaten gazeteci arkadaşlarım da bak o Feridun'la da ben uzun zamandır görüşemiyoruz. Yani karşılaşmıyoruz. Feridun'a sor. Benim en beğendiği tarafı iyi röportaj yaptığımı söyler. Çok başarılıydım o konuda ama işte dedik ya zaman yetmedi zaman. Oraya kadarmış. Oraya kadarmış. Evet. Üzülüyor musun dersen vallahi yok. Çok fazla üzülmüyorum. Yani bir yerde bitecekti be abi. Bitti işte. Bak şimdi Alex'e sorsan ya ben zamansız ayrıldım. Ne olacaktı yani? Ömrümün sonuna kadar mı oynayacaktı? Bir sene daha oynardın fazla, en fazla. 2 sene daha oynardın. Ama işte tadını da bıraktın en azından. Bak kulüp seni efsane yaptı.
Evet. Abi öyle. Çok zor bir soruyla bitireceğim.
Tamam kardeşim.
Abi yılların Fenerbahçe'yle geçti. İzlediğin en iyi yani izlerken keyif aldığın en sevdiğin 3 futbolcu kimdi Fenerbahçe'de?
Keyif aldığım bir numara benim seyrettiğim dönemdeki benim bir kere önce bir numaram başka aslında. Alex'ten öncesi var da ama yine de genel bakış yaptığımız zaman bir numaram Alex'tir.
Evet.
İki numaram Cemil Turan'dır. Çünkü onun sayesinde Fenerbahçeli oldum ben. Üç numara da yani istikrarı yok ama Rıdvan diyeyim. Çünkü Rıdvan da...
Ben de onun sayesinde Fenerbahçeli oldum.
Doğrudur. Rıdvan da. Bir de mesela bu onları söylerken başkalarına haksızlık ettiğimi söylüyorum. En azından o isimleri de analım.
Say abi. Aynen.
Mesela Alex demişim. Selçuk Yula onunla da büyük Fenerbahçe'de çok büyük keyif aldım onu izlerken. Yani ciddi derecede keyif aldım. Tuncay'ı çok beğeniyordum. Tuncay Fenerbahçe'de çok önemli maçlara çıktı. Çok beğeniyordum. Lugano'yu. Onu da söylemem lazım. Çünkü futbolculuk yani anormal bir şeydi yani. Böyle bir stoper libero gelmedi yani. Libero yani değil de atı evet. Gelmedi. Onun gibisini arıyoruz. Şimdi mesela niye diyoruz Apiyah gibi bir orta saha? Çünkü Apiyah örneğin en iyi örnek. Niye diyoruz bir Lugano gibi bir stoper? Çünkü en iyi örnek. Niye diyoruz mesela Muslera gibi bir kaleci? Çünkü en iyi örnek. Alex gibi bir orta on numara örnek. Ya bunlar iyi örnekleri söylemek lazım. Rıdvan iyi bir örnekti. Cemil iyi bir örnekti. Selçuk iyi bir örnekti. Tabii bunlara karşı çok daha güzel isimler vardı da şimdi artık bunlarla
İlk aklına gelenler en önemlidir bence.
Evet, yetinelim bunlarla. Doğru söylüyorsun. Anelka da vardı mesela ama o da doymadan
Yarım
gitti.
kalanlar.
Evet, doymadan gitti. Durumu kardeş.
Abi teşekkür
Yeter.
ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Eski
Yaklaşık bir
anılarımı ben
saat bir, aynen.
tazeledim.
İnşallah bu pandemi süreci bittikten sonra hani röportaj dışında direkt kendim gelip seninle Fenerbahçe tarihini baştan sona tekrar konuşmak isterim. Bize
Başımız
vakit
tacı.
ayırdın, hikayelerini anlattın. Son söz olarak senin eklemek istediğin, Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğin bir şey varsa onu da alalım.
Vallahi Fenerbahçe taraftarı gibi ben de çok heyecanlıyım. Bu maçların artık tribünlerde izleyeceğimiz zamanı iple çekiyorum. 5 yıldır maçlara gitmiyordum. Bir kere damadım götürdü beni zorla. Maratonda izledim. Eski maraton dediğimiz yer. Şimdi ne diyorlar oraya? Yine maraton mu diyorlar?
Maraton tribünü.
Maratonda izledim. İnşallah bu sefer artık maçları aksatmayacağım. Çünkü cebimde basın kartım var. Akredite yaptığım sürece her maça gidebiliyorum. Fenerbahçe maçlarını bir de Mesut geldiği için izlemeye gideceğim yani. Tribünler dolacak inşallah. Eski
İnşallah.
Fenerbahçe'nin eski ambiyansı yakalanacağını düşünüyorum yani hayal ediyorum. Son birkaç gündür gerçekten hiç son 5-6 senede düşünmediğim şeyleri son bir haftada düşünmeye başladım. Bu Ali Mesut geldikten sonra gerçekten çok önemli bir transfer yani.
Evet.
Hayırlısı diyelim kardeş.
Teşekkürler abi.
Ben de teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi
Hadi
günler.
bakalım. Hadi iyi günler kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Oh,